Ayrım 26, sayfa 356. Sonraki bir saat boyunca odalarına çekilip yerleşmekle uğraştılar. Boyutlarına karşın arka bahçeye bakan pencereyle ufacık odası cezbetmişti Peri'yi. Ağır, ahşap, sayvanlı bir karyolası vardı. Başka bir çağın yadigarına benzeyen bu yatağa uzanıp perdeleri çekince kendini bir faytona binmiş, seyahate çıkmış gibi hissetti. Pencere kenarında küçük, hoş bir çıkma mevcuttu. Oraya bir koltuk koyarak okuma köşesi ilan etti. Yemek vakti gelince Mona'nın kapısını tıklattı. İkisi ilk akşam yemeklerini hazırlama hevesiyle mutfağa indiler. Şirini çoktan masanın başına geçmiş, bir şişe şarap, elma suyu, biraz peynir zeytin hazırlarken bulunca şaşırdılar. "Kutlama yapmalıyız," dedi Şirin. "Oxford'da 3 genç Müslüman kadın, bir günahkar, bir inanan, bir de şaşkın." Mona ile Peri hangi lakabın kime takıldığını düşünürken anlık bir sessizlik oldu. Peri şarap kadehini alarak havaya kaldırdı. "O zaman hadi kız kardeşliğimize." "Ortak varoluşsal krizimize," dedi Şirin. "Kendi adına konuş," dedim ona. Elma suyundan bir yudum alıp "ben varoluşsal bir kriz içinde değilim." "Hah, sen istediğin kadar inkar et," dedi Şirin. "Şu anda aslında birçok Müslüman kimlik krizi yaşıyor. Özellikle kadınlar, en çok da bizim gibi hatunlar." "O da ne demek?" "Şu demek, birden fazla kültüre maruz kalmış olanlar hem doğuyu hem batıyı tanıyan ama bu ikisi arasında köprü kuramayanlar, arada sıkışmış kalmışlar. Jean-Paul Sartre çatlasın mezarında. Esas varoluşsal kriz bizde yahu." "Bu laflar pek hoşuma gitmiyor," dedim ona. "Günümüz Müslüman kadınlarının başkalarından o kadar farklı olduğunu nereden çıkarıyorsun? Duyan da ayrı bir gezegenden filan geldik sanır." Şirin hızlı bir yudum aldı şarabından. "Alo, uyan artık kardeş. Etrafta din adına, yani dinimiz adına, belki benim artık sayılmaz ama kesinlikle senin dinin adına korkunç şeyler yapan fanatikler var. Bu seni hiç etkilemiyor mu? Üzmüyor mu?" "Yuh, o fanatik tiplerin benimle ne alakası var?" dedim ona çenesini kaldırarak. "Karşına çıkan her Hristiyandan Engizisyon için özür dilemesini mi bekliyorsun? Orta çağda yaşıyor olsaydık pekala bekleyebilirdim." "Ha, yani geçmişte sorunları vardı ama bugün tüm Hristiyanlar ve Yahudiler birer melek, öyle mi?" dedim ona. "Gazze'ye gittin mi? Orada sınır kapılarından geçtin mi sen hiç?" "Hiç sanmıyorum." "Kavga etmeye kesebilir misiniz lütfen?" dedi Peri. Ateşinin yükseldiğini hissediyordu. Şirin ısrar etti. "Tabii ki Hristiyanlarla Yahudiler arasında da tutucu, bağnaz insanlar var. Hangi milletten ya da kökenden olursa olsun her türlü kafatasçılığı eleştirmek, lanetlemek gerek. Ama şu anda bizim geldiğimiz bölgede daha fazla fanatizm ve seksizm olduğu gerçeğini inkar edemezsin. Tacize uğramadan, laf atılmadan ortalıkta dolaşabilir misin sen mesela Kahire'de, Şam'da? Karanlık çöktükten sonra sokakları unut gitsin. Kutsal topraklarda bile tacize uğrayan kadınlar var şahsen tanıdığım. Güpegündüz, Suudi polisin gözleri önünde. Niye yardım etmiyor o polisler kadınlara? Böyle konularda sessiz kalıyoruz çünkü utanıyoruz. Niçin Müslüman coğrafyada kadınlar bu kadar çok eziliyor, geri plana atılıyor? Sorgulamamız gereken o kadar çok şey var ki." "Ben de sorguluyorum," dedim ona. "Tarihi sorguluyorum, siyaseti sorguluyorum, yoksulluğu, kapitalizmi, adaletsizliği, gelir uçurumunu, beyin göçünü, savaş sanayini, sömürgeciliğin ardında bıraktığı korkunç mirası unutma. Batının yüzyıllar süren yağma ve sömürüsünden sonra bu hale geldi zavallı Orta Doğu. Hudutları bile onlar çizdi gelişi güzel. Bu yüzden Batı zenginken biz fakiriz. İslam alemini rahat bırakalım da asıl meseleleri konuşalım biraz, ha?" "Tipik işte," dedi Şirin ellerini havaya kaldırarak. "Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak. Varsa yoksa işimiz dış güçleri eleştirmek." "Niye?" "Çünkü bu kendimizi eleştirmekten daha kolay geliyor." "Yemek yesek mi?" diyerek bir kez daha şansını denedi Peri. Ama yanıt beklemiyordu doğrusu. Geçmişten gayet iyi bildiği bir gerilimin ortasında kalmıştı gene. Yeniden anne babasıyla yaşamaya başlamıştı sanki. İleri geri uçuşan öfkeler, suçlamalar, yanlış anlamalar. Yine de buradaki kavgaya tanıklık etmek daha kolaydı. Ailesindeki tartışmalar kadar etkilemiyordu onu. Ne de olsa Şirin'le Mona'ydı birbirinin boğazına sarılan, öz annesiyle öz babası değil. İlla ki aralarını bulma ihtiyacı hissetmiyordu. Duygusal sorumlulukları olmayınca zihni özgürce analiz edebiliyordu konuşulanları. İçten içe kıskanıyordu aslında onları. Bariz ve başat fikir ayrılıklarına karşın benzer derecede tutkuluydular. Mona'nın sağlam bir inancı vardı. Şirin'in ise sağlam bir isyanı. Ya onun, Peri'nin neyi vardı tutunacak? Bütün söyledim diye devam etti Şirin. Günümüzde genç bir Müslümanın önündeki felsefi, siyasi, dini sorular bir Budist keşişin ya da Mormon rahibinin önündeki sorulardan daha derin ve karmaşık. Bari bu kadarını kabul edelim. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum dedim ona. Sen kendi dinine karşı ön yargılı olduğun sürece aramızda düzgün bir tartışma gelişemez. Buyurun işte dedi Şirin sesini yükselterek. Ağzımı açıp fikir beyan ettiğim an alınıyorsun. Birisi bana genç Müslümanların neden bu kadar kolay alındıklarını anlatabilir mi lütfen? Aşırı hassasiyet. Sürekli saldırı ve şüphe altında olduğumuz, haksızlığa uğradığımız için olmasın sakın dedim ona. Hiç yanlış bir şey yapmamışken, inancıma göre yaşamak isterken her gün kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Potansiyel bir intihar bombacısı olmadığımı ispatlamam gerekiyor. Dünyanın bir köşesinde ne idüğü belirsiz birileri korkunç bir şey yapıyor. Bu sefer bütün Müslümanlar zan altında kalıyor. Olacak iş mi? Devamlı gözlem altında hissediyorum kendimi. Bunun insanı ne kadar yalnız kıldığını biliyor musun? Bu soruya yanıt vermek istercesine bütün gün şehrin üstünde toplanan yağmur bulutları birden boşanarak camları dövmeye başladı. Perry yakınlardaki Times nehrini düşündü. Şimdi nasıl kabarıp taşıyor olmalıydı? Sen mi yalnızsın? Hadi canım dedi Şirin. Milyonlarca yandaşın var senin. Hükümetler, liderler, devlet aygıtları, camiler, medya organları, popüler kültür, kalabalıklar, muktedirler. Ayrıca Tanrı'nın da senden yana olduğunu düşünüyorsun. Daha ne kadar yoldaş istiyorsun? Orta Doğu'da asıl kimler yalnız hem de yapayalnız biliyor musun? Yezidiler, eşcinseller, çevreciler, ateistler, vicdani retçiler, travestiler. Esas toplumdan dışlananlar onlar. Bu kategorilerden birine girmiyorsan yalnızlıktan şikayet etmeye kalkma. Bir şey bildiğin yok, cahil cahil konuşuyorsun dedim ona. Kaç kez zorbalığa, haksızlığa uğradım. Sokaklarda çirkin lakaplarla çağrıldım. Bir seferinde otobüsten aşağı indirildim. Kötü davranmadıklarında aptal muamelesi yaptılar. Sanki genç bir kadın başörtüsü takıyorsa ya eziliyordur ya da kendi başına düşünemeyecek durumdadır. Sırf başörtülü olduğum için nasıl ön yargılarla boğuştuğumu hayal bile edemezsin. Olup olacağı bir parça kumaş yahu. O zaman neden takıyorsun dedi Şirin hemen. Ya sana ne? Benim tercihim, benim kimliğim dedim ona. Senin yaptıkların beni rahatsız etmiyor. Sen niye benden rahatsız oluyorsun? Sorarım sana. Bu durumda acaba sen mi daha açık fikirlisin yoksa ben mi? Bir düşün. Kanmam bu laflara dedi Şirin altta kalmadan. Önce bir adet küçük kumaşla başlar her şey. Sonra 10 olur, sonra 100 derken milyonlar. Bir bakmışsın başörtüsü cumhuriyeti olmuş. Annem, babam, kardeşlerim İran'ı bu yüzden terk etmek zorunda kaldık. Senin başörtün gönderdi bizi sürgüne. Sarf edilen her kelimeyle birlikte Peri'nin çehresi biraz daha soldu. Keşke kavga etmeselerdi böyle. Bir köşesi çizilmiş tahta masaya dikti gözlerini. Eşyaların da insanlar gibi yara izleri vardı. Sen ne düşünüyorsun Peri diye sordu Şirin aniden. Evet, sen söyle hangimiz haklıyız dedim ona. Peri huzursuzca kıpırdandı. Bazı açılardan Şirin'in haklı olduğunu söyledi. Bazı açılardan Mona'nın. Mesela Avrupa'nın bazı yerlerinde başörtülü genç bir kadın gerçekten zorluk çekebilir, ön yargılara maruz kalabilirdi. Öte yandan kapalı, içe dönük ve çoğunluğun muhafazakar Müslüman olduğu bir toplumda azınlık mensubu yahut farklı düşünüyor olmak son derece çetrefildi. İkisinde de sorun benzerdi aslında. Farklılıklara tahammülsüzlük. Ben galiba bir yerde her kim azsa, azınlıksa, dardaysa yani her kim öteki konumundaysa ona meylediyorum hemen. Gönlüm o yana akıyor. Sabit bir tarafım yok o yüzden. Başörtülüler eziliyorsa onları, mini etekliler eziliyorsa onları desteklemek istiyorum. Böyle demek istedi ama diyemedi. Ne kendini ifade edebildi, ne arkadaşlarını ikna edebildi. Bir noktayı netleştirmek istiyorum dedim ona, tekrar Şirin'e dönerek. Ateistlerle hiçbir alıp veremediğim yok benim. Eşcinsellerle de, travestilerle de. Hayat onların hayatı. Benim derdim İslamofobisi olanlarla. Eğer savaş çığırtkanı bir neocan gibi konuşacaksan ben bu evden taşınayım daha iyi. Neocan mı? Hah ben mi? Şirin kadehini öyle sertçe vurdu ki masaya içkisi döküldü. Gitmek mi istiyorsun? Pekala. Ama kolaycılığa kaçmak olur bunun adı. İkimiz de diğerinin ne söylediğini dinlemeye, anlamaya çalışmalıyız. Katılıyorum dedim ona. Harika, anlaştık işte dedi Şirin. Beraber kafa kafaya verip Müslüman Kadınlar Manifestosu kaleme alacağız. MKM, hoş bir logo olur. Canımızı sıkan ne varsa hepsini koyarız içine. Fanatizm, seksizm, dar kafalılık, homofobi, İslamofobi dedim ona. Artık yemek hazırlamaya başlayalım mı? Midem kazınıyor dedi Peri. Güldüler ağız dolusu. Bir an neredeyse fırtına geçmiş gibiydi. Dışarıda da yağmur hafiflemişti. Akşamın laciverti kapladı üzerlerini. Ay, sedefli bir muska gibi asılıydı göğün bağrında. Thames Nehri, Port Çayırı'nın karşı tarafında derin anaforlarla akıyor, karanlığın içinde gümüşü yollar açıyordu. ''Ne var biliyor musun?'' dedim ona içini çekerek. Anlaması uzun zaman almış bir şeyi ifşa edecek gibiydi. ''Yeryüzündeki en mükemmel dinin içinde doğmuşsun. Rehberin peygamberlerin en âlâsı. Ama bunlara şükredip daha iyi bir insan olmaya çabalayacağına habire şikayet ediyorsun. Devamlı bir reddiye içindesin.'' Şirin lafa daldı. ''Tabii ki yanlış, köhne bulduğum her şeyi reddederim. Başka türlü nasıl ilerler Müslüman toplumlar? Hem peygamber demişken sana sormak istediğim, sakın o konuya girme dedim ona. Beni didikleyebilirsin, sakıncası yok. Ama peygamberim hakkında doğru dürüst hiçbir şey bilmeyen insanların kalkıp onu eleştirmesine izin veremem. İslam dünyasında birçok şeyi sorgula, kabulüm. Ama onu ve o dönemin güzel insanlarını bu tartışmaların dışında bırak.'' Şirin bıkkınlıkla ofladı. Daha ne diyeceğimi bilmeden susturdum beni. ''Ya anlamıyor musun? Biz konuşmazsak başkaları bu sefer hakkımızda ileri geri konuşuyor. Müslüman toplumların kendi içinde ilerici, yenilikçi yorumlar çıksa daha iyi değil mi? Ama birisi farklı bir ses etti mi anında susturuluyor işte. Neden bazı konular tabu? Niçin eleştirel düşünceden sakınıyoruz? Hele üniversite topraklarında özgür düşünce istemiyor musun? Esas sen anlamıyorsun. Senin eleştirel düşünce zannettiğin şey ön yargılarla beslenen bir hezeyan.'' dedim ona. İlk kez sesi titriyordu. ''Çünkü aşağı yukarı ne diyeceğini biliyorum ve temiz bir gözle bakmadığını da biliyorum. 7. yüzyılı tutup da 21. yüzyılın gözlüğünden bakarak yargılayamazsın. Eğer 7. yüzyıl 21. yüzyıla hükmetmeye çalışıyorsa yargılarım. Keşke kendinle gurur duyabilseydin.'' dedim ona. ''Geldiğin kültürle, ait olduğun dinle iftihar edebilseydin keşke.'' Ah dedi Şirin sanki canı yanmış gibi. ''İnsanlar ne demeye dini ya da etnik kökenleriyle gurur duyarlar ki? Ne fark eder Amerikalı, Arap ya da Rus, Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman? Seçiminde zerre kadar payım olmayan bir şey neden gurur kaynağım olsun ki? Budist bir aileye doğmuş olsaydım Budist, Rus Ortodoks bir annenin kızı olsaydım Rus Ortodoks olacaktım işte. Ben mi yaptım bu tercihi? Boyum 1.75 diye gurur duyuyorum demek gibi bir şey bu. Ya da kemerli burnum var diye kendimi tebrik etmek gibi. Genetik piyango. Ateist olmaktan bayağı hoşnutsun ama.'' dedim ona. ''Eskiden militan ateistim. Profesör Azur sağ olsun beni değiştirdi, yumuşattı. Artık öyle değilim.'' dedi Şirin teatral bir havayla. ''Ama ateizm üzerinde çok çalıştığım bir şeydi. Onu da söyleyeyim. Aklımı, yüreğimi, cesaretimi yatırdım ben buna. Kendimi cahil kitlelerden ayırdım. Durup dururken kucağımda bulmadım yani. Yolculuğumla gurur duyuyorum.'' Mona durmadı. ''Kültürünü hor görüyorsun işte. Keza beni de. Senin gözünde geri kafalı ya da beyni yıkanmış biriyim. Mazlumum. Halbuki senin aksine Kur'an'ı okuyup çalıştım. Öğrenip araştırdım. Aylarca, senelerce emek verdim. Kutsal kitabımı son derece belagatli, bilge, barışçıl buldum. Dünyanın en şiirsel üslubunu onda keşfettim. Rahman ve Rahim benim Rabbim. Senin umurunda mı? Seninle aynı eve taşınmaya neden razı oldum hiç bilmiyorum.'' ''Daha ilk günden pişman oldun yani.'' dedi Şirin. ''Aynen öyle.'' Ardından Mona ayaklarını vura vura merdivenlerden yukarı çıktı. Yer döşemeleri isyan etti kırgınlığının ağırlığı altında. Sinirlenen Şirin aniden boş kadehini kaldırdığı gibi duvara savurdu. ''Tuzla buz oldu cam.'' Peri hemen ayağa fırladı temizlemek için. ''Sakın kıpırdama.'' dedi Şirin. ''Ben yaptım bu naneyi, ben temizlerim.'' ''Peki.'' dedi Peri. Halbuki Şirin'in yalnızca büyük parçaları toplayacağını, geride kalan küçük kıymıkların döşemelerin arasına gireceğini, bir gün hiç beklemedikleri bir anda ayaklarını keseceğini biliyordu. ''Ben odama gidiyorum.'' Şirin içini çekti. ''İyi geceler farecik.'' Peri ağır adımlarla yürüdü ama fazla uzaklaşmadı. Gözleri arkadaşındaydı. Yalnız kaldığını zanneden Şirin'in dudakları sessizce kıpırdadı. ''Kolay olmayacak demişti, uyarmıştı beni.'' diye humurdandı kendi kendine. ''Kim uyarmıştı seni?'' diye atıldı Peri hemen. Şirin başını kaldırdı, göz kapaklarını kırpıştırdı. ''Hiç.'' dedi. Ses tonunda daha önce olmayan bir sivrilik vardı. ''Ya sonra konuşalım, tamam mı? Şimdi bir banyoya ihtiyacım var. Çok uzun bir gün oldu.'' Odasına gitmekten vazgeçen ve mutfakta yalnız kalan Peri bir kadeh daha şarap koydu kendisine. Bir sırra mı denk gelmişti yoksa kazara? Şirin'in ağzından kaçırdığı cümle aklının kancalarına takılmıştı. Şirin'in beraber eve çıkma hevesinin arkasında bir manipülatör olduğundan şüpheleniyordu. Azur. hatırladı. Profesörün eski kitaplarından birinde aralarında sert anlaşmazlıklar olan ve karşılıklı birbirlerini suçlayan insanların kapalı bir alanda baş başa bırakılması ve birbirlerinin gözünün içine bakmalarının sağlanması üzerine tuhaf bir fikre rastlamıştı. Mesela ırkçı beyaz bir mahkum, diyelim hırsızlıktan içeri giren, zor şartlarda büyümüş siyasi bir mahkumla aynı hücreye konmalıydı. Yeşim madenleri patronu bir çevreciyle aynı mekanı paylaşmalıydı. Ya da şan olsun diye hayvanları avlayan biri, soyu tükenmekte olan hayvanları korumaya kendini adamış bir eylemciyle aynı odada kalmalıydı. Peri düşündü ki bir oyunun içindeydi. Uzaktaki bir beynin kontrolü altında, farkında olmaksızın kendisine biçilen rolü oynuyordu. Yılgınlık içinde yukarıya çıktı usulca. Mona'nın odasının kapısı kapalıydı. Koridorun sonundaki banyodan akan suyun sesi geliyordu. Şirin tanıdık bir ezgi mırıldanıyordu küvette. Peri parmaklarının ucuna basarak Şirin'in odasına girdi. Her taraf açılmayı bekleyen karton kutularla kaplıydı. Besbelli daha pek yerleşememişti Şirin. Tembellik etmişti. Kutulardan birinin üstünde koca harflerle kitaplar yazıyordu. Kimi ciltler rafa yerleştirilmişti. Anlaşılan Şirin işten sıkılıp yarıda bırakmıştı. Peri kutunun içini kurcalamaya başladı. Aradığını bulması uzun sürmedi. Profesör Azur'un yayın listesindeki bütün kitaplar buradaydı. Her birini tek tek bulup çıkardı. Birini alıp ilk sayfasını açtı. Tam tahmin ettiği gibi imzalıydı. Tatlı Şirin'e, ebedi sürgün serseri mayın inatçı ve isyancı. Soru sormaktan da, yanıtların peşinden koşmaktan da korkmayan, acem diyarından gelme, cesur ve cevval kıza. A.Z. Azur. Peri içinde kıskançlık sızısıyla kapattı kitabı. Arkadaşının profesörü düzenli olarak ziyaret ettiğini ve ikisinin gayet yakın olduğunu bilmiyor değildi. Ama Şirin'in sevdiği adamın gözündeki değerini görmek ağırına gitmişti. Diğer kitapları da kontrol etti. Onlar da imzalıydı. En son baktığı eserde daha uzun bir ithaf vardı. Adının anlamının aksine, yırtıcı aslanın ve yakıcı güneşin memleketi Pers diyarının narları gibi ekşi tatlı ve keskin olan biricik Şirin'i. Küçümseme, dışlama kimseyi. Hiç olmazsa anlamaya gayret et. Zira yalnızca ötekinin aynasında görebilir insan Tanrı'yı. Sev canım, gör, tanı, anla ve sev üvey kız kardeşini. A.Z. Azur. Ne üvey kız kardeşi? Peri, Şirin'in öyle bir kardeşi olmadığını biliyordu. Yoksa acaba bu öteki kadın anlamına gelen bir metafor muydu? Derin bir soluk aldı. Kendini tuzağa düşmüş gibi hissetti birden. Şirin, dini ve dindarları açıktan açığa küçümserdi. Her türlü tutuculuğa verip veriştirmekle birlikte, şüphesiz en fazla eleştirdiği şey, ailesini İran'da barındırmayan din algısıydı. Bu onda büyük bir iz bırakmıştı. Özellikle de başlarını kendi tercihleriyle kapatan genç Müslüman kadınlara alerjisi vardı. Mollalar ve ahlak polisi bizi dışarıdan susturuyor. Erkekleri baştan çıkarmamak için örtünmeleri gerektiğine inanan kadınlar ise bizi içeriden susturuyor demişti bir keresinde. Düşündükçe Profesör Azur'un Şirin'i ötekisiyle, üvey kız kardeşiyle yani Mona ile temas kurmaya zorladığına, onu bir tür empati laboratuvarına yerleştirdiğine kanaat getirdi Peri. Bu keşif yeterince sarsıcıydı. Ne var ki Peri'yi rahatsız eden bir konu daha vardı. Kendini ilk kez Şirin'in gözünden görerek yutkundu. Kararsızlığı, tereddütleri, ürkekliği, pasifliği, evhamları. Bunların hepsi Şirin gibi birinin burun kıvıracağı, tepeden bakacağı özelliklerdi. Evet, Şirin sadece Mona'yı değil, Peri'yi de beğenmiyordu. Oxford'da üç genç Müslüman kadın, günahkar, inanan ve şaşkın. Bu tuhaf sosyal deney için Şirin'le aynı mekanda bırakılan tek kişi Mona değildi. Şimdi anlamıştı Peri. Kendisi de seçilmişti. Diğer üvey kız kardeş oydu. Kitabı yerine koyup kutuyu kapattı ve odadan çıktı. Yurt odasının huzurlu sessizliğini bırakıp tüm konuşmalarının Profesör Azur'a rapor edileceği bu eve geldiği için nasıl da pişmandı. Kavanoz içinde hapsolmuş sinek gibi hissetti kendini. İlk bakışta sıcak ve güvenli olsa da yeni evi her hareketinin izlendiği camdan duvarlarla çevriliydi. Duvarları Camdan Ev. Oxford 2002. Üç kızdan her birinin evin farklı bir köşesini benimsediği kısa sürede ortaya çıktı. Şirin'in favori yeri banyoydu. Bilhassa ayaklı antika küvet. Mumlar, banyo tozları, kremler, yağlarla bir sefa tapınağına dönüştürdü orayı. Akşam ritüeli olarak küveti ağzına kadar sıcak suyla doldurup içine baş döndürücü kokular katıyordu. Sonra da dergi okuyarak, müzik dinleyerek, tırnaklarını törpüleyerek, hayal kurarak bir saat kadar kalıyordu içinde. Mona'nın tercih ettiği yer mutfaktı. Erkenden kalkar, sabah namazını kaçırmazdı. Abdestini alır, büyükannesinin hediyesi olan ipek seccadesini serer, hem kendisi hem başkaları için dua ederdi. Buna ilahi bir nişaneye ihtiyacı olduğuna inandığı Şirin de dahildi. O nişanenin ne olacağının takdirini Allah'a bırakmıştı. En iyisini o bilirdi. Sonrasında aşağıya mutfağa iner, herkese kahvaltı, krepler, omletler, hamur işleri hazırlardı. Mahir ve hamarattı. Peri'ye gelince onun özel yeri odasındaki sayvanlı karyolaydı. Şirin'in verdiği mısır pamuğundan dokunmuş tavşan kürkü kadar yumuşak çarşaf takımını da serince harika olmuştu. Burada ders çalışıyordu. Geceleri yatağına uzandığında rüzgarın dışarıdaki kızıl ağacın dallarını hışırdatışına ya da uzaktaki nehrin akışına kulak veriyordu. Karşı duvarda gölgeler sessiz bir ritimle salınırdı. Ülkelerin gerçek ya da hayali haritalarını andıran şekiller görürdü orada. Uğruna kaç binlerce insanın öldürüldüğü, kan üstüne kan dökülen topraklar. Hayal gücünün hızından ve yoğunluğundan yorgun düşer ve ertesi gün uyandığında her şeyin aynı kalacağı umuduyla uyuyakalırdı. Sabahları uykusuna düşkün Şirin horuldarken, erken kalkan Mona namazını kılarken Peri de koşuya çıkardı. Bedenini hızlanmaya zorlarken bir yandan Azur'u düşünürdü. Bu üç uyuşmaz kızı bir araya getirirken tam olarak ne ummuştu acaba? Bundan ne elde edecekti? Bu muammayı çözmeye uğraştıkça daha çok içerliyor, kırgınlık safra gibi yükseliyordu boğazında. Evdeki husumetin çoğu mutfak masası etrafında dönüyordu. Fırında pişen kurabiye kokuları arasında. Bir keresinde Şirin daha fazla çekemeyeceğini haykırarak çıkıp gitti. Ama sonra akşam yemeğine geri geldi. Bir başka kez Mona yaptı aynısını. Tartışmalar ekseriya, tanrı, din, inanç, politika hakkındaydı. Bazen de oğlanlar ve seks üzerine. Mona evlenene kadar bakire kalmanın doğruluğuna inanıyor. Aynı tavrı müstakbel kocasından da bekliyordu. Şirin ise bu fikirle toptan dalga geçiyordu. Tek eşliliğe de inanmıyordu. Taraflar özgür, yetişkin ve eşit olduğu müddetçe isteyen istediğiyle yatardı. Önemli olan dürüstlüktü. Peri'ye gelince o ne bekaret dayatmasından hoşlandığı ne de cinsellik konusunda rahat olabildiği için arada bir yerdeydi. Her zamanki gibi. Bir perşembe öğleden sonra eve dönen Peri, Mona ile Şirin'i hiç konuşmadan televizyonda bir kaos sahnesini izlerken buldu. Kamera bağıran siren sesleri eşliğinde savrularak sağa sola dönüyordu. Yerlerde paramparça olmuş camlar ve kan vardı. Teröristler Tunus'taki bir sinagoga saldırmışlardı. Patlayıcı dolu bir kamyon binanın tam önünde patlatılmış, 19 kişi ölmüştü. Mona dudaklarını ısırarak "Allah'ım ne olur kendine Müslüman diyen birileri olmasın bu korkunç şeyi yapanlar" dedi. Yüzü bembeyazdı. Boş yere nefesini harcama diye homurdandı Şirin. Mona buz gibi bir bakış attı. Yeniden konuşmaya başladığında sesindeki yumuşaklık kaybolmuştu. "Beni tiye mi alıyorsun sen? Seni değil, ettiğin duayı mantıksız buluyorum" diye karşılık verdi Şirin. "Olay olmuş bitmiş, üzerinden saatler geçmiş, geri çevirebilir misin?" "Uğraşma benimle" dedim ona. Şirin omuzlarını silkti. Gene birileri Tanrı'nın ismini kullanarak cana kıydı. Topluca ayaklanmamız gerek. Müslüman coğrafyada doğan kadınlar, bağnazlığa karşı bir reform hareketi başlatmalıyız. Ne reformu? Devrim olmalı. Din insanlığa büyük zarar veriyor. Nasıl böyle genellersin? Bana da huzur veriyor. Tanrı algısını kendi çıkarları için kullanan insan kadar tehlikelisi yok bu dünyada dedi Şirin. Birkaç teröristin yaptığı vahşiliği bütün dindarlara mal edemezsin ki. Benim için din demek barış ve selamet demek. Benim içinse savaş ve husumet. Mona ile Şirin'in o geceki kavgası her zamankinden de hararetliydi. Giderek seslerini artırarak bağırdılar birbirlerine. Peri ise yemek yemeden odasına çekildi. Kendini yatağa attı ve aşağıda devam eden bağırış çağırışı duymamak için kulaklarını kapattı. Yarın sabah diye düşündü. Kendileri de utanacak birbirlerine söyledikleri laflardan. En azından öyle umuyordu. Ne var ki büyük ihtimalle hatırlamayacaklardı bile. Şirin de unutacaktı, Mona da. Bir tek Peri hatırlayacaktı. Her bir kelimeyi ve her bir ithamı ve her bir jesti hafızasına kaydeden o olacaktı yalnızca. Çocukluğundan beri arşivciydi, koleksiyoncuydu. Hüzünlü anıların, kapanmayan yaraların belgecisiydi. Biriktirdikleri yüreğinde ağırlık yapsa da. Çocukken bir keresinde evlerinin önünde yol kenarında araba çarpmış bir kirpi ölüsü bulmuştu. Annesi hastalık filan bulaşmasın diye ayağıyla itelemişti hayvanın cansız bedenini. Oysa peri cenaze töreni düzenlemek istemişti talihsiz kirpiye. O da cennete gitsin diye. Kaşlarını kaldırmıştı Selma. Cennet sınırlı, ayrıcalıklı bir diyardı. Ancak seçilmişlerin alınacağı, hayvanların oraya gidemeyeceğini anlatmıştı. Başka kimler gidemez peki anne diye sormuştu peri. Günahkarlar, dinimize mensup olmayanlar, Allah'ın verdiği cana kıyarak intihar edenler. O akşam peri dayanamayıp gizlice dışarı süzülmüştü. Elleriyle çukur kazıp kirpiyi gömmüş, dili döndüğünce dua etmişti. Çıplak parmaklarıyla dokununca hayvanın ölüsüne ürpermişti. Sanki ondan bir şey geçmişti bedenine, benliğine. Yine de devam etmişti cenaze törenine. Böyleydi işte oğlum olası. Cennete gidemeyenler de arka kapıdan cennete alınsın isteyen duygusal bir kız. Ayrım sonu, sayfa 370.